Ayrım 8, Sürü, Frank Schatzing, Sayfa 80. 5 Nisan, Vancouver Adası ve Vancouver, Kanada. İşler iyice yoğunlaşmıştı. Anavak başka koşullarda olsa şu Maker'ın coşkusuna tüm kalbiyle katılırdı. Balinalar dönüyordu. Davy'nin balina istasyonunun müdürünün konuştuğu tek konu buydu. Yavaşça ama kesin bir şekilde hepsi dönecekti. Gri balinalar, kamburlar, orkalar ve hatta bazı minkeler. Anavak onları gördüğüne elbette sevinmişti. Bu umut ettiği şeydi. Ama yine de sorularına birkaç açıklama getirselerdi iyi olurdu. Mesela uydu ve sonda takiplerini nasıl atlattıkları gibi. Dönüp dolaşıp kamburlarla olan karşılaşmasını düşünüyordu. İki balina soğukkanlılıkla sanki inceleme için masaya yatırılmışçasına onu incelerken kendini bir deney faresi gibi hissetmişti. Yoksa casuslar mıydı ve eğer öyleyse ne arıyorlardı? Bu saçma sapan bir fikirdi. Bilet gişesini kapattı ve dışarı çıktı. Turistler Mandrake'in ucunda bekliyor, turuncu üstlükleriyle özel kuvvetler timi gibi görünüyorlardı. Anavak onlara doğru yürüdü. Biri arkasından koşturdu. ''Doktor Anavak!'' durdu. Alicia Delaware kırmızı saçları at kuyruğu gibi toplanmış, son moda mavi güneş gözlükleriyle yanında duruyordu. ''Ben de gelebilir miyim?'' Anavak Blue Shark'ın güvertesine bir göz attı. ''Doluyuz.'' ''Ama buraya gelene kadar tüm yol boyunca koşturdum.'' ''Üzgünüm, Lady Wexham yarım saat içinde bir tura çıkacak. Isıtmalı kapalı bölümü ve büfesiyle bundan daha lükstür.''
''Büfeye ihtiyacım yok. Hadi bana bir yer bulunur mutlaka. Kıç tarafta olmaz mı?''
''Kabinde şimdiden iki kişiyiz, Susan ve ben.''
''Ayakta durabilirim.''
Alicia gülümsedi. Büyük ön dişleriyle çilli bir tavşan gibi görünüyordu.
''Sizinki katılmak istediğim tek tur.''
Anavak kaşlarını çattı.
''Bana öyle bakmayın.'' Delaware gözlerini yuvarladı. ''Kitaplarınızı okudum ve yaptığınız işleri beğeniyorum.''
''Benim edindiğim izlenim böyle değildi.''
''Akvaryumda mı?'' Elini salladı. ''Onu boş verin Doktor Anavak. Burada sadece bir günüm daha kaldı. Bu benim için çok önemli.''
Kurallara aykırı. Bahanesi zayıftı ve Anavak'ı dar kafalı gibi göstermişti.
''Tanrım çok inatçısınız.'' dedi kız. ''Sizi uyarayım, ben pek sulu gözümdür. Eğer sizinle gelemezsem Chicago'ya kadar tüm yol boyunca uçakta hıçkırarak ağlayacağım. Bunun sorumluluğunu üstlenmek istemezsiniz.''
Anavak kendine hakim olamayıp güldü. ''Tamam, senin için bu kadar önemliyse gelebilirsin.''
''Gerçekten mi?''
''Gerçekten ama sinirlerimi hoplatma. Bir de muğlak teorilerini kendine sakla.''
''Benim teorim değil aslında.''
''Bir daha düşündüm de en iyisi hiç konuşma.''
Kız ağzını açtı ama sonra susmanın daha iyi olacağını düşündü.
''Bir saniye burada bekle.'' dedi Anavak. ''Sana su geçirmez kıyafet getireceğim.''
Alicia Delaware tam 10 dakika boyunca sözünü tuttu. Sonra Tofino'nun silüeti ağaçlarla kaplı ilk dağın ardında kaybolduğunda Anavak'a yanaşıp elini uzattı. ''Bana Licia de.''
''Licia?''
''Alicia'nın kısaltması. Senin adın Leon değil mi?''
Anavak kızın elini sıktı. ''Tamam, şimdi halletmemiz gereken bir şey var.'' Anavak yardım etmesi için Stringer'a baktı. Ama kadın Zodiac'ın dümenindeydi.
''Ne gibi?'' diye sordu temkinlice.
''Geçen gün akvaryumda her şeyi bilirim diyen bir aptal gibi davrandım ve özür dilerim.'' ''Önemli değil.''
''Özür dileme sırası sende.''
''Niye ki?''
Kız uzaklara baktı. ''Fikirlerimi diğer insanların önünde eleştirmene diyeceğim bir şey yok ama görünüşümle dalga geçmemeliydin.''
''Görünüşün mü? Öyle bir şey? Ah tanrım!''
''Dedin ki eğer bir balina beni makyaj yaparken görse zekamdan kuşku duyarmış.''
''Öyle demek istememiştim.''
Anavak kalın siyah saçlarını karıştırdı. Kızın önceden edindiği fikirlerle çıka gelmesi, sonra da cehaletiyle dikkatleri üzerinde toplaması onu sinirlendirmişti. Ama öfkeyle ağzından çıkanlar da kızı üzmüştü.
''Haklısın, özür dilerim.''
''Özrünüz kabul edildi.''
''Povinelli'den alıntı yapıyordun.''
Kız gülümsedi. Bu söylediği adamın onu ciddiye aldığını gösteriyordu. Daniel Povinelli, primatların ve diğer hayvanların zekası ve kişisel farkındalığı ile ilgili tartışmada Gallup'un bir numaralı eleştirmeniydi.
Gallup'un aynada kendini tanıyan şempanzelerin kim olduklarına ilişkin bir fikirleri olduğu düşüncesini desteklemiş ama bunun kendi ruh hallerini ve diğerlerininkini de anladıklarını gösterdiğini reddetmişti. Aslında Povinelli herhangi bir hayvanın insanlara özgü psikolojik anlayışa sahip olduğuna ikna olmamıştı. Onun söylediklerini dile getirebilmek cesaret işi dedi Delaware. Herkes şempanzeler ve yunusların insanlar gibi olduğunu söylemekten bu kadar hoşnutken Gallup'un işi daha kolay. Povinelli'nin fikirleri eski moda görünüyor. Ki öyleler dedi Anavak. Ahlaki olarak konuşursak evet. Bunun ahlakla bir ilgisi yok. Ahlak bir insan icadıdır. Kimse buna karşı çıkmaz. Hele ki Povinelli hiç. Anavak dışarı körfeze baktı. Küçük adacıklardan bazıları görüş alanına giriyordu. Bir süre sonra ne söylemeye çalıştığını biliyorum. Hayvanlara merhametli davranmak için onların insana benzediklerini kanıtlamak gerekmediğini düşünüyorsun dedi. Bu çok kibirli diye karşılık verdi Delaware kızgınlıkla. Haklısın, bu hiçbir şeyi çözmez. Ama birçok insan diğer yaşamın kendisininkine benzediği oranda değerlendiği fikri olmadan yönünü kaybedecektir. Hala hayvanları öldürmenin insanları öldürmekten daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Hayvanları insanlığın yakın akrabası olarak gördüğünde işler karışıyor. Birçok kişi insanlarla hayvanlar arasındaki bu bağı biliyor ama kendilerini yaratılışın zirvesi olarak görmekten hoşlanıyorlar. Pek azı diğer canlıların da kendileri kadar değerli olduğunu kabul eder. İşte bu da ikilemi yaratıyor. Bir karıncanın, maymunun veya yunusun yaşamının kendininkinden daha az değerli olduğunu düşünürken, nasıl olup da bir hayvan ya da bitkiye, bir diğer insana gösterdikleri saygıyla davranacaklar? Hey diye ellerini çırptı kız, işte sen de aynen benim gibi düşünüyorsun. Hemen hemen senin yaklaşımını biraz dogmatik buluyorum. Ben şempanzeler ve yunusların bizim de psikolojik olarak belli bir oranda benzerlikleri olduğuna inanıyorum. Anavak kız itiraz edemeden elini kaldırdı. Tamam izin ver de başka türlü söyleyeyim. Beyaz balinalar insanların onlara olan benzerliklerini fark ettikçe insanlığın değeri yükseliyor. Tabii balinaların bunlara ilgi duyduğunu varsayarsak. Anavak sırıttı. Kim bilir, belki bazı beyaz balinalar bizim zeki olduğumuzu bile düşünüyordur. Böyle daha iyi oldu mu? Delaware burnunu kırıştırdı. Bilmiyorum. Deniz aslanları diye haykırdı Stringer. Orada. Anavak eliyle güneşi engelledi ve kadının işaret ettiği yöne baktı. Ağaçlarla kaplı bir adaya yaklaşıyorlardı ve bir grup stellar deniz aslanı kayalıklarda güneş banyosu yapıyordu. Bu Gallup veya Povinelli meselesi değil, yanılıyor muyum dedi Anavak kamerasını alırken. Görüntüyü yaklaştırarak deniz aslanlarının birkaç fotoğrafını çekti. Öyleyse neden tartışmanın kurallarını değiştirmeyelim? Doğada yaşam formları arasında bir hiyerarşi yoktur. Bu bir insan kavramıdır ve şu an için bizi ilgilendirmez. İkimiz de hayvanlara insanmış gibi davranmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunu belirttikten sonra derim ki hayvanların psikolojisi hakkında kısıtlı bir anlayış sahibi olmak ya da istersen buna onları entelektüel olarak anlamak da bizim elimizde. Dahası bazı hayvanların bizimle diğerlerinden daha fazla ortak noktası olduğuna eminim ve bir gün onlarla iletişim kurmanın bir yolunu bulacağız. Oysa sen insan olmayan yaşam formlarının bizim için sonsuza kadar bir gizem olacağını savunuyorsun. Bir hayvanın kafasının içine giremeyiz. Bu nedenle onunla iletişim kuramayız. İşte bu da bizi farklı olduğumuz gerçeğiyle baş başa bırakıyor. Yani demek istiyorsun ki alelacele bu fikre alışmalı ve zavallı hayvanları rahat bırakmalıyız. Zodyak deniz aslanlarının yanından geçerken yavaşladı. Turistler kameralarını çıkarırken Stringer onlara bilgi verdi. Bunun üzerine biraz düşünmem gerek dedi Delaware sonunda. Açık denize çıkana kadar da çok az konuştu. Anavak halinden memnundu. Geziye deniz aslanlarıyla başlamak iyiydi. Turistlerin neşesini yerine getirmişti. Az sonra bir gri balina sürüsü belirdi. Griler kamburlardan biraz daha küçük ama yine de etkileyici derecede büyüklerdi. Bazıları bottaki herkesi memnun edecek şekilde onlardan az uzakta yüzüyor, suyun üzerinden kısa kısa güvertedekileri gözetliyordu. Benekli gri derileri, midyeler, balina bitleri ve kürek ayaklılarla kaplı dev çeneleriyle hareket eden muazzam çakıl taşları gibiydiler. Turistlerin çoğu çılgınlar gibi video kaydı yapıyor veya fotoğraf çekiyorlardı. Diğerleri ise sessizce duruyorlardı. Çok etkilendikleri her hallerinden belliydi. Anavak sudan yükselen bir balinayı gördüğünde ağlayan pek çok yetişkin adam görmüştü. Yakınlarda üç başka zodyak ve bir de ağaç gövdeli biraz daha büyükçe bir tekne daha motorlarını kapatmış bekliyorlardı. Stringer gözlemin detaylarını telsize verdi. Hepsi de balina gözlemini sorumlulukla gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Ama bu Jack Greywolf gibileri için yeterli değildi. Greywolf tehlikeli bir ahmaktı. Anavak turist gözlemi fikrinden hoşlanmamıştı. Eğer durum içinden çıkılmaz bir hal alırsa medya Greywolf'un safını tutabilirdi. En azından son anda. O ve istasyondaki diğerleri istedikleri kadar dikkatli ve bilimsel davransınlar, her ne kadar adı çıkmış olursa olsun bir hayvan hakları grubunun protestosu insanların balina gözlemine karşı olan ön yargılarını tetiklerdi. Kimse ciddiye alınması gereken gruplarla Greywolf ve onun deniz korucularını ayırmak zahmetine girmezdi. Bu ancak basın gerçekleri öğrendiğinde yapılırdı ve o zamana dek yeterince zarar verilmiş olurdu. Anavak kamerası hazır, dikkatle okyanusu taradı. Belki de kamburlarla karşılaşmasından sonra paranoyasına yenik düşmüştü. Hayal görmeye mi başlamıştı, yoksa bu balinalar bir garip mi davranıyordu? "Orada sağda!" diye bağırdı Stringer. Zodyak'taki tüm kafalar döndü. Bottan çok da uzak olmayan bir noktada bazı gri balinalar göz kamaştırıcı bir şekilde dalıyorlardı. Sanki kuyruklarıyla el sallar gibiydiler. Anavak arşiv için fotoğraf çekmeye dalmıştı. Shoemaker bunu görünce neşeyle zıplayacaktı. Bu kartpostal kadar kusursuz bir tur olmuştu. Sanki balinalar yokluklarını gerçek bir gösteriyle telafi etmeye karar vermiş gibi. Daha açıkta daha büyük üç balina sudan başlarını çıkardılar. "Şunlar gri balina değil mi?" diye sordu Delaware sakızını çiğnerken. "Kamburlar."
"Ben de öyle düşünmüştüm ama kamburlarını göremiyorum."
"Yok da ondan. Sadece dalarken sırtlarını yay gibi bükerek bir kambur yapıyorlar."
"Ben ağızlarındaki yumrular yüzünden öyle deniyor sanırdım. Hani şu şiş şeyler."
Anavak iç geçirdi. "Yeni bir tartışma başlatmaya çalışmıyorsun değil mi?"
"Özür dilerim." Heyecanla el kol hareketleri yapmaya başladı. "Hey şuraya bak, neyin peşindeler?"
Üç kamburun kafaları sudan fırlamıştı. Dev gibi ağızları sonuna kadar açıktı. Dar üst çenelerinden sarkan dilleri ortaya çıkmıştı. Balığın plakaları açıkça görülüyordu ve gırtlak olukları gerilmiş gibiydi. Dipnot, balığın plakaları. Dişsiz balina türlerinde dişler yerine üst çeneden asılı olan ve sudan küçük kabukluları, küçük balıkları ve planktonları süzerek beslenmelerini sağlayan filtre. Aralarından bir su sütunu yükseldi, içinde ışıkta parlayan bir şeyin kıvılcımları vardı. Havada çılgın gibi seyiren küçük balıklar, nereden geldiği belli olmayan martı ve dalgıç kuşu sürüleri belirip daireler çizdikten sonra ziyafete katılmak için dalışa geçtiler. "Besleniyorlar," dedi Anavak sahnenin fotoğraflarını çekerken.
"İnanılmaz, sanki bizi bile yiyebilirmiş gibi görünüyorlar."
"Lysia, göründüğünden daha aptalmış gibi davranmamaya çalış." Delaware sakızını ağzının bir yanından ötekine geçirdi.
"Şaka yapıyordum," dedi. "Kambur balinaların küçük deniz kabukluları ve bazı küçük balıkları yediğini gayet iyi biliyorum. Ama bu onları beslenirken ilk görüşüm. Sadece ağızları açık yüzlüklerini sanırdım."
"Öyle beslenenler Oybalen türü balinalardır," dedi Stringer dönerek. Dipnot, oy balena, gerçek balinagiller, üç türü vardır. Kuzey Atlantik gerçek balinası, Kuzey Pasifik gerçek balinası ve Güney gerçek balinası. Kamburlar balık ve kürek ayaklı sürülerinin ortasına dalar ve etraflarını bir baloncuk ağıyla sararlar. Küçük organizmalar türbülanslı suları sevmez. Bu nedenle baloncuklardan uzağa yüzerek bir araya toplanırlar. Sonra balinalar sudan fırlayarak gırtlak oluklarını açar ve yutmaya başlar.
Açıklamakla uğraşma dedi Anavak, zaten biliyor.
Yutmak mı diye yankıladı Delaware.
Dişsiz balinalar yutarak beslenirdi. Boğazlarındaki olukları açtıkları için şişirilmiş gibi görünürlerdi. Oluklar açılırken gırtlak balinanın yiyecekle doldurduğu muazzam bir keseye dönüşürdü. Deniz suyu boşalırken avı balığın içinde kısılı kalırdı. Anavak Stringer'ın yanına sıkıştı. Delaware onunla yalnız konuşmak istediğini fark etmiş olacak ki sallanarak kabinden çıktı ve öndeki yolcuların yanına giderek onlara yutarak beslenmeyi açıklamaya başladı. Birkaç dakika sonra Anavak yumuşakça ''Sence nasıl görünüyorlar?'' diye sordu.
''Tuhaf bir soru.'' Stringer bir an düşündü. ''Her zamanki gibi sanırım. Sence nasıllar?''
''Normal göründüklerini mi düşünüyorsun?''
''Elbette. Gerçi muhteşem bir gösteri çıkarıyorlar. Sanki hayatlarındaki en iyi günü geçiriyorlar diyebilirim.''
''Yani sence değişmemişler.''
Kadın balinalara bir göz attı. Gün ışığı denizin üzerinde pırıldıyordu. Benekli gri bir beden yüzeye yükseldi ve sonra yeniden kayboldu.
''Değişmiş mi?'' diye sordu yavaşça. ''Nasıl yani?''
''Hani sana gördüğüm iki mega teradan bahsetmiştim ya, botun iki yanında belirmişlerdi.''
Dipnot, Megaptera Nova Anglia, kambur balina. Son anda kamburların bilimsel ismini kullanmayı tercih etmişti. Düşündüğü şey delilikti ama böyle söyleyince yarı yarıya ciddiye alınabilir gibi duruyordu.
Ne olmuş?''
''Garipti.
Bana öyle demiştin. İki yanında kamburlar. Bazıları şanslı doğuyor. Bense böyle bir deneyimi kaçırmış oldum.
Sanki beni kontrol ediyor gibiydiler. Bir şeylerin peşinde gibi görünüyorlardı.
Anlamadım.
Hiç hoş değildi.
Hoş değil mi?
Stringer inanmazlıkla başını salladı.
Sen iyi misin? Onlara o kadar yaklaşabilmek için her şeyi verirdim. Keşke yerinde olsaydım.
Orada olsaydın böyle demezdin. Hoşlanmazdın bile. Hala kimin kimi izlediğini anlamaya çalışıyorum. Bir de neden?
Leon, onlar balina, casus değiller.
Gözlerini ovuşturdu. Boşver, yanıldım herhalde.
Stringer'ın telsizinde bir cızırtı oldu. Tom Shoemaker'ın sesi feryat etti. Susan, 99. kanala geç.
O anda farklı balina istasyonları tarafından mesaj alıp vermek için kullanılan frekans olan 98'deydiler. Aynı anda tüm farklı gözlemlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunabilmelerini sağlayan pratik bir ayarlamaydı.
Tofino havacılık, sahil güvenlik ve tabii maalesef balina gözlemi fikri o kadar da gelişkin olmayan, zevk için balık avlayanlardan da pek çoğu aynı kanalı kullanıyordu. Her istasyonun özel konuşmalar için kendine özel bir frekansı vardı. Stringer kanalı değiştirdi.
Leon yanında mı?
Evet.
Kadın telsizi Anavak'a verdi ve bir süre konuştular. Sonra Anavak, tamam yaparım.
Yo, geç haber vermiş olmaları sorun değil. Onlara döner dönmez uçağa atlayacağımı söyle. Sonra görüşürüz dedi.
Ne oldu diye sordu Stringer adama telsizi verirken.
Inglewood'dan bir rica.
Armatör firma mı?
Tom'u yönetimden aramışlar. Benim yardımıma acilen ihtiyaçları olduğu dışında pek bir şey söylememişler. Tom da neredeyse beni ışınlamak istedikleri hissine kapılmış.
Inglewood bir helikopter göndermişti. Shoemaker'la yaptığı telsiz konuşmasının üzerinden iki saat geçmeden Anavak havadaydı. Altında görünen baş döndürücü Vancouver adası manzarasını seyrediyordu. Köknar ağaçları ile kaplı tepeler, parlayan nehirler ve turkuvaz göllerle bağlanan kayalık zirvelere açılıyordu. Ama adanın güzelliği bile tomrukçuların yol açtığı yıkımı gizleyemiyordu. Büyük araziler boyunca ormanların yok oluşu çok belirgindi. Vancouver adasını geride bırakıp dalgalı Georgia boğazının üzerinden uçtular. Zirveleri karla benek benek Rocky dağları ufku kaplıyor, pembe ve mavi camlı kuleler deniz uçaklarının rengarenk kuşlar gibi inip kalktığı panoramik körfez manzarası boyunca uzanıyordu. Pilot telsizle kule irtibatı kurdu. Helikopter alçaldı, yana yattı ve rıhtıma doğru ilerledi. Dakikalar içinde iniş yaptılar. Rıhtımın kubist tarzdaki tertibatından sülfür ve kömür dumanları, iki yanlarında da sedir yığınları yükseliyordu. Devasa bir kargo gemisi yakınlarda halat attı. Adamın biri grubundan ayrılarak onlara doğru yürüdü. Helikopterin pervanelerinden gelen rüzgar adamın saçlarını karıştırdı. Uzun bir pardesü giymiş ve rüzgara karşı omuzlarını öne eğmişti. Anavak emniyet kemerini çözerek helikopterden inmeye hazırlandı. Adam kapıyı onun için açtı. 60'larının başında uzun ve yapılı bir adamdı. Yuvarlak ve dost canlısı bir yüzü, zeki gözleri vardı. Anavak'a gülümseyerek elini uzattı. Clive Roberts dedi, idari müdür. Anavak bir şilebi inceleyen diğerlerinin yanına kadar adamı izledi. Topluluk mürettebat ve takım elbiseli insanların bir karışımı gibi görünüyordu. Geminin sancak tarafı boyunca yürüyor, yukarı gemiye bakıp duraklıyor, sonra yeniden volta atmaya başlıyorlardı. ''Bu kadar kısa sürede gelmeniz büyük incelik'' dedi Roberts. ''Normalde aradığımızda koşturarak gelmenizi istemezdik ama durum çok acil.''
''Sorun değil'' dedi Anavak. ''Neye bakıyoruz?''
''Bir kaza olduğunu sanıyoruz.''
''Şleple mi ilgili?''
''Evet, Barrier Queen. Aslında daha çok onu limana getirecek olan römorkörlerle ilgili.''
''Ben bir setolojist, farkındasınız değil mi? Bir hayvan davranışları uzmanı, balinalar ve yunuslar.''
''Evet ve siz tam ihtiyacımız olan kişisiniz.''
Robertson'u diğerleriyle tanıştırdı. Üç tanesi armatör şirketin yönetim ekibindendi. Kalanları teknik yüklenicilerin temsilcileriydi. Biraz ileride iki adam dalış ekipmanlarını kamyonetten indiriyorlardı. Anavak endişeli yüzlere bakarken Roberts onu bir kenara çekti.
''Maalesef şu anda mürettebat ile konuşamıyoruz.'' dedi. ''Ama hazır olur olmaz raporun gizli bir kopyasını yollarım. Gerekli olanlar dışında kimseyi bu işe karıştırmak istemiyoruz. Ağzınızın sıkı olduğuna güvenebilir miyim?''
''Elbette.''
''İyi, size olanların bir özetini geçerim ve siz de burada kalmak veya eve dönmek arasında bir karar verirsiniz. Her iki ihtimalde de zahmetinizin karşılığını alacaksınız tabii.''
''Dert değil.''
Roberts minnetle baktı. ''Barrier Queen oldukça yeni bir gemi. Denize açıldığında her açıdan test edilmişti ve zaten mükemmel bir durumda olduğu sertifikalarla tasdiklenmişti.'' ''Çoğunlukla Japonya'ya kamyon ve tır taşımacılığında kullandığımız 6000 tonluk bir şilep. Şimdiye kadar hiç sorun çıkarmamıştı. Şileplerimizin güvenliği için fazlasıyla para harcarız, hem de gerekenden fazlasını. Her neyse, Barrier Queen ağzına kadar yüklü eve dönüş yolundaydı.''
Anavak başını salladı.
''Gemi 6 gün önce Vancouver'a dönüş yolunda sahile 200 mil yaklaşmıştı. Saat sabaha karşı 3'tü. Dümenci rotayı 5 derece kadar değiştirdi. Bu standart bir düzeltmeydi. Ekranları kontrol etme gereğini duymadı. Çünkü ona mükemmel bir görsel referans veren öndeki geminin ışıklarını izliyordu. O ışıkların sağa kaymasını bekledi ama kaymadılar. Barrier Queen bodoslama ona doğru gidiyordu. Dümeni tekrar hareket ettirmeyi denedi ama yönünde belirgin bir değişim olmadı. Sancak alabanda denedi ve aniden işe yaradı. Sorun şu ki fazla yaradı.
Diğer gemiye mi çarptı?
Hayır, bunun için mesafe çok uzaktı. Ama dümen kanadı sıkışmış gibiydi. Hiçbir şey kımıldatamayacaktı. Düşünün ki 20 knot hızla tam yol sancakta kısıldı. O ebatta bir gemi öyle basitçe duramaz. Yüküyle birlikte yana yattı. 10 derecelik bir yatış. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Tahmin edebilirim.
Araç güvertesinin boşaltma sistemi su kesiminin hemen üstüne yerleştirilmiştir. Zor koşullarda su içeri dolar ve aynen dışarı akar. Ama o açıda boşaltım delikleri su altına batmıştı. Geminin suyla dolması an meselesiydi. Şansımıza deniz o gün sakindi ama durum yine de kritikti. Dümen sıkışmıştı.
Peki neden?
Emin olamıyoruz ama kesin bir şey var. Asıl sorun o anda başlamıştı. Barrier Queen motorlarını durdurdu ve yardım çağrısı yaparak beklemeye başladı. Denizde dayanamayacağı açıktı. Yakın civardaki gemilerden pek çoğu onlara ihtiyaç duyulması ihtimaline karşılık rotalarını değiştirdiler. Bu arada Vancouver'dan iki kurtarma botu açıldı. 2,5 gün sonra akşam üzeri olay mahalline vardılar. 60 metrelik bir derin deniz romorkörü ve 25 metrelik bir gemi. Herhangi bir kurtarma operasyonunun en zor kısmı halatı güvenli biçimde romorkörden gemiye atabilmektir. Kötü hava şartlarında saatler alabilir. Önce ince bir halat, sonra biraz daha kalın ve en sonunda ağır çekme halatı. Bitmek bilmez bir işlemdir. Ama bu vakada bir sorun olmaması gerekirdi. Hava koşulları iyiydi ve deniz sakindi. Ancak halat engellendi.
Neyle?
Durum şu ki, Robert sırıttı. Daha önce hiç balina saldırısı duydunuz mu? Bu ana vakın en son beklediği şeydi.
Saldırı mı? Bir gemiye mi?
Evet, büyük bir gemiye.
Bu neredeyse hiç duyulmamış bir şey.
Neredeyse. Roberts dikkatle dinliyordu. O zaman bu bir ilk değil.
19. yüzyılda kaydedilmiş bir olay var. Melville bununla ilgili bir roman yazdı.
Moby Dick'i kastediyorsunuz.
Romanda Essex'in bir ispermeşet balinası tarafından batırılan balina avı gemisinin hikayesinden esinlenilmişti. Gemi 42 metre uzunluğundaydı, ahşaptı ve muhtemelen çürüktü ama mesele bu değil. Balina gemiye toslamış ve dakikalar içinde batırmıştı. Mürettebatının can kurtaran sallarında haftalarca sürüklenmesi gerekmişti. Ah, bir de Avustralya kıyılarının açıklarında geçen yıl olan iki vaka daha var. Her iki vakada da bir balinanın balıkçı teknesini batırdığı raporlandı.
Orada neler olmuş?
Kuyruğuyla onları parçalamış, bir adam ölmüş. Suya düştükten sonra kalp krizi geçirmiş.
Ne tür balinalarmış?
Kimse bilmiyor, hemen ortadan kaybolmuşlar.
Anavak Barrier Queen'in gövdesine baktı, herhangi bir hasardan iz yoktu.
Herhangi bir balinanın bu gemiye saldıracağını hayal bile edemiyorum.
Roberts bakışını takip etti. Saldırdıkları halatlardı dedi. Barrier Queen değil, onlara yandan yanaşmışlar. Halatları yakalamaya çalıştıkları belliymiş ama becerememişler. Sonra adamların yedekleme halatını bağlamalarına engel olmaya çalışmışlar ki o zaman...
Saldırıları başlamış.
Evet.
Mümkün değil dedi ana bak. Balinalar kendileri kadar veya kendilerinden küçük şeyleri alabora edebilirler. Ama kesinlikle daha büyük olanları değil. Üstelik çaresiz kalmadıkları sürece daha büyük bir nesneye saldırmazlar.
Mürettebat olayın böyle olduğuna dair yeminler ediyor. Balinalar saldırdı ve...
Ne tür balinalar?
Tanrı bilir.
8. ayrımın sonu. Sayfa 89.